Merhabalar, hoş geldiniz. Kimtex Poliüretan Sanayi AŞ 2022 9 aylık iş sonuçlarını değerlendirmek için bir aradayız. Evet, şirketimizle ilgili bizi tanımayanlar için kısa bir değerlendirme yapıp ben şirketteki şu an gelinen nokta iş sonuçları ile ilgili ve yürüyen projelerimizle ilgili kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Arkasından da sözü finansal sonuçlarımızı sunmak üzere CFO'muz Sayın Zafer Demirel'e iletiyor olacağım. Evet, dünyada 28-29 milyon tonluk bizim içinde bulunduğumuz poliüretan sistemleri üretimi bir pazar. Bizim etkin olduğumuz yaklaşık EMA pazarlarında ise 6 milyon tonluk yaklaşık bir pazar var. Burada biz global bir takım oyuncularla rekabet halindeyiz. Bunlar BASF, Dow Chemicals, Hansmann, Wanhua, Covestro, eski Bayer gibi. Biz dünya genelinde bu anlamda yerimizi görmek, çünkü böyle iddialı bir hedefimiz var. En büyük 10 oyuncudan biri olma hedefiyle yola çıktık. Ve şu an yeni yatırımlarımızdan da bahsediyor olacağım. Global ölçekte tüm üretim kapasitemiz ile yaptığımız araştırmalarda da dünyadaki bu global büyük oyuncuların ardından ilk 10'da 9. sırada yer aldığımızı da görüyoruz. Amacımız ilk 10 oyuncudan biri olarak varlığımızı devam ettirmek. Hep vurguluyoruz, akıllı bir iş modelimiz var, ileri teknoloji bir üretim teknolojilerimiz var. Çevik ve yalın bir yönetim anlayışıyla şirketimizi yönetiyoruz. Türkiye'nin bu anlamdaki ilk yerli sermayeli poliüretan sistemleri üreticisiyiz. 99 yılında başlayan bir yolculuğumuz var, üretim yolculuğu, ama şirketimiz kökleri 39 yıla ulaşan köklü ve eski bir şirket. Yurt içinde sizlerin de yakından bildiği gibi güçlü bir pazar pozisyonumuz var. Demin bahsettiğim Türkiye yaklaşık 400 bin tonluk poliüretan sistemlerinde bir pazar ve verilerimizi paylaşacağız. Bu sene geçen sene 88 bin ton, bu sene de 100 bin tonu aşan üretim ve satış hacmi ile pazardaki ürün grupları bazında farklılaşmak üzere en büyük sektör payına sahibiz. Aynı zamanda ihracat verilerimizi paylaşacağım. İhracatta da güçlü bir büyüme stratejimiz var ve birçok ülkede birçok ürün grubuyla varlığımızı devam ettiriyoruz. Bizim bu tip global oyuncularla bu sektörde rekabetteki en önemli tetiklerimizden biri Ar-Ge'miz, müşterilerimizde farklı yaratan özel çözümler ve niş ürün gamımız. Bunu hep vurguluyoruz. Satışlarımızın yaklaşık %25'i niş ürün gruplarından gelmekte ve Ar-Ge merkezi ile birçok ürün geliştirme, uygulama ve simülasyonlar yapmaktayız. Evet. Rakamlarla kısa bir bakış ile Kimpur'un şu anki mevcut yerini 3. çeyrek sonu itibariyle ifade etmek istiyorum. Bahsettiğim gibi 39 yıllık bir deneyimimiz var. Türkiye'de Gebze Plastikçiler Organize Sanayi'nde bir üretim tesisimiz var. Tesisimizin kapasitesini 2015'te 65 bin tondan şu an 130 bin ton üretim kapasitesine taşıdık. Aynı zamanda global yapılanmamız anlamında bir Letonya'da bir hazır üretim tesisini bağlı ortaklık halinde %25 onların ortaklığı, %75 de Kimpur'un bağlı ortaklığı şeklinde yatırımımızı tamamladık. 25 bin tonu da eklediğimizde hazır olan 155 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var. Aynı zamanda Düzce'de bir ikinci üretim tesisi yatırımımız var. Yatırımımız son hızıyla devam ediyor. Binamız bitmek üzere. İlk faza ilişkin makine parkı yatırımları da gerçekleşmiş durumda ve ilk çeyrek içerisinde ilk fazı da devreye almayı planlıyoruz. Düzce yatırımımız 65 bin ton, 50 bin tonu poliüretan, 10 bin tonu Evagranül ham madde ve 5 bin tonu da Ar-Ge merkezimizin Türkiye ikinciliği ödülü olan PET geri dönüşüm projesi. 5 bin ton hem PET geri dönüşüm, PET atıklarından, fileklerinden bir polyol sentezlemeyi başardık. Aynı zamanda bunu poliüretan sistemlerinde de kullanmayı başardık. Birçok ürün grubuna bunu adapte etmeyi planlıyoruz. Bundan da Ar-Ge merkeziyle ilgili slaytımızda bahsediyor olacağım. Böylelikle 155 bin ton hazır ve 65 bin ton Düzce yatırımıyla biz 200 bin ton üzerinde yeni ürün gruplarıyla da 220 bin tonu geçen bir kapasiteye sahip olmuş olacağız. Poliüretan kısmında da dünyanın 10 büyük global oyuncusu sıralamasında yer alıyoruz. 45'ten fazla bu sene itibariyle 48 ülkeye ihracat yapıyoruz. 244 çalışanımız var. Bunların 28'i tam anlamıyla donanımlı Ar-Ge merkezi çalışanı olmak üzere. İlk yarı yılı sonuçlarında ihracat oranımızı ilk çeyrekte %27, ikinci çeyrekte %30 olduğunu paylaşmıştık. Üçüncü çeyrek ihracat verileri çok daha başarılı ve %36'ları geçti. Bizi üçüncü çeyrek sonucunda toplamda %32 gibi bir ihracat oranına ulaştırdı. 600'den fazla ürün çeşitliliğiyle 1000'den fazla müşteriye cari olarak çalışmaktayız. Bildiğiniz gibi %27'si aslında halka açılmış durumda. Şu an ortaklık yapımız tabloda gördüğünüz şekilde. Detaylarıyla bahsedeceğim ama kabaca zengin bir ürün çeşitliğimiz ve gelir çeşitliğimiz var ve 2015'te daha çok %68 ile grafikte gördüğünüz gibi ayakkabı sektörü ağırlığı olan bir firmadan şu an nominal olarak ayakkabı sektöründe büyüyor olmamıza rağmen toplam satışlar içerisindeki payı %38'lere gerilemiş durumda ve diğer ürün gruplarında çok daha hızlı pazara penetre olmuş ve pazar liderliğini almış durumdayız. Evet, bir sonraki slaytımız global faaliyetlerimizi içeriyor. Bir miktar bahsettim. Bizim global yapılanmamız anlamında ilk yatırımımız Kimpur Rusya. Bir depo ve dağıtım bu anlamda bir ticari faaliyette bulunmak üzere 2018'de kurulan bir şirket. %100 bize bağlı ortaklık. Kim Plus EBA Green ham madde %83'üne sahibiz. Kimpur Europe'dan bahsettim. Letonya'daki 25 bin tonluk üretim tesisimiz. Tesis tam anlamıyla bütün bürokratik işlemler de tamamlandı. Bu ay itibariyle artık faaliyetlerine Kimpur Europe olarak üretim faaliyetlerine de başlıyor. 2023 yılı içerisinde çok daha etkin bir şekilde satış hacmine katkılı bulunduğunu da görüyor olacaksınız. Bir de Malta'da Kimpur Trading, International Trading diye bir firmamız var. Bu da ham madde tedariği ve ihracat yapılması amacıyla yaptığımız bir oluşum. Gebze Plastikçiler Organize'de merkezimiz ve Ar-Ge'miz, fabrikamız ve Ar-Ge'miz, Kağıthane'de merkez ofisimiz, Düzce'de yeni fabrikamız ve Türkiye'nin birçok yerinde lojistik anlamda partnerlerimiz depo dağıtım hizmeti veren var. Evet, bir sonraki slaytımız ürün grubumuza ilişkin. Bizleri tanımayan değerli konuklarımız için biz birçok ürün grubunda çok ciddi bir gelir çeşitliliği ve sektör çeşitliliği söz konusu. Bu bizim en güçlü yönlerimizden biri. Çünkü sektörel olarak sezonsal dalgalanmalar ya da sektörlerin farklı dinamiklerinden etkilenmesi bizi aslında daha minimum düzeyde bu anlamda etkiliyor. Ayakkabı sistemlerinde bahsettiğim gibi aslında sektör lideriyiz. Ayakkabı, terlik tabanları, çizmeler, iş emniyet grubu gibi tüm ürün gruplarında varız. Kimflex dediğimiz yeşille gördüğünüz ürün grubu ayakkabı araçlarda, araç koltuğunda, direksiyon simidinde, yukarıdaki headliner'da taban olarak gördüğünüz, bagaj içinde, paspasta birçok uygulamada, ofis mobilyalarındaki oturduğumuz koltuğun içerisindeki süngerimsi yapı gibi çok geniş bir kullanım alanı var. Kim Rigid dediğimiz maviyle gördüğünüz alanlar buzdolabı, klima gibi soğutma sistemlerinde yalıtım malzemesi olarak gerek sandviç panellerde kontinü ve diskontinü olmak üzere izolasyon malzemesi olarak kullanılmak üzere güneş paneli, boru izolasyonu çok çeşitli kullanım alanları söz konusu. Kim Case dediğimiz dördüncü büyük ürün grubu bir takım çocuk oyun alanları, spor alanları, tartan pistler gibi bir takım ya geri dönüşüm malzemesi ya da diğer malzemelerin bağlanması, yapıştırılması amacıyla kullanılan bir takım yalıtım malzemeleri. Bunun dışında da bir takım polyester polyoller, ham maddeler, bir takım destek editif malzemeleri olmak üzere, katkı malzemeleri olmak üzere çok çeşitli bir ürün gamımız, 600 aşkın sistemimiz bu anlamda söz konusu. Evet, tedarik zinciri. Biz %90 ithalat girdisi kabaca, ithalat ya da Türkiye'de ithal bazlı getirilip satılan ham maddeleri olmak üzere bir ürün grubumuz ithalata dayalı. Bu anlamda ham madde tedariğinde hem Avrupa'da hem de Uzak Doğu'da tedarikçilerle çalışmaktayız. Mevcut yapıda %60-65 Uzak Doğu, diğer kısmı Avrupa olsa da her iki lokasyonda da tamamen alternatiflerimiz, çoklu sayıda alternatiflerimiz söz konusu. Bunu pandemide de biz pozitif ayrışarak bu anlamda tedarikteki hem güçlü tedarik bağlarımız, Türkiye'nin en büyük alıcısı işlem hacmimiz nedeniyle, olmamız nedeniyle bunun avantajlarını gördük. Bu anlamda bütün alternatif tedarik kaynakları üretimimizin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği şekilde var. 2019 yılından itibaren de MRP sistemi olarak SAP'yi benimsedik ve ERP sistemi olarak bu anlamda biz 3,5 aylık yaklaşık stok hacmini 15 günlük ürün stoğu, 30 günlük ham madde stoğu, yolda geçen süre 30 gün, tedarikçimizde yüklenmek üzere geçen süre 30 gün dediğimizde emniyet stokları ile birlikte yaklaşık 3,5 aylık bir tedarik zincirini yönetiyoruz. Bu anlamda haftalık olarak MRP'leri çalıştırarak biz aslında fiyatların nasıl hareket ettiğini ve satış fiyatlarımıza nasıl yön vermemiz gerektiğini belirlemiş oluyoruz. Evet. Kısaca Kimpur'un faaliyet alanlarından bahsetmeye çalıştım. Halka arzla birlikte bizi tanıyan yatırımcıların da aslında takdir edebileceği gibi öne çıkan yatırım unsurlarımız şu şekilde özetlenebilir. Biz güvenilir bir çözüm ortağıyız. Arge merkezi tetikli bir büyümemiz var. Sektöre yön veren inovatif uygulamalarımız söz konusu. Demin söz ettiğim gibi geniş bir ürün gamı, yurt içinde ciddi bir etkinlik artı ihracatta ciddi bir büyüme stratejimiz var. Stratejik projelerimizi bir başlık olarak burada neler yapıyoruz görüşmediğimiz dönemde özetledik, bunları paylaşmak istiyoruz. Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik anlamındaki çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Genişleme politikalarımızdan ve yatırımlarımızdan bahsediyor olacağım. Sonra da finansal performansımızı aktarmak üzere sözü Zafer Bey'e bırakacağım. Hızla güvenilir çözüm ortaklığı anlamında evet ürün yönetimi, marka bilinirliğimiz çok yüksek, müşteri bağlılığımız çok yüksek, geniş ürün gamımız, yüksek ihracat oranımız. Çok ciddi kalite güvence altyapımız bu anlamda yeni her sektörün gereksinimlerine hızla cevap verebilen bir altyapımız var. İnsan kaynakları anlamında global ve çevik bir organizasyon yapımız var. Tecrübeli bir Ar-Ge ekibi ve satış organizasyonu ve gerek diğer organizasyonlarımız söz konusu. Tedarik zinciri yönetiminde demin bahsettiğim gibi güçlü tedarik ilişkileri nedeniyle aslında pandemi dönemi gibi ya da bir takım force majeurler gibi ham madde tedariğinde sıkıntı yaşanılan her durumda biz aslında bu güçlü yönümüz, derin tedarikçilerimizle olan bağlarımız nedeniyle pozitif ayrışıyoruz sektörde. Ürün tasarımı detaylarıyla bahsediyor olacağım. Pazara ürün sunma hızı, çevreci ürün gamımız, yeşil ürün gamımız, bir takım uyguladığımız metodolojilerle ön plana çıkıyoruz. Dijital dönüşümümüzü SAP ile tamamladık. Finans yönetiminde güçlü bir sermaye yapımız var. Finans araçlarına erişim anlamında aslında kolay bir ağımız var. Ciddi finansal kuruluşlarla ilişkilerimiz, derin ilişkilerimiz var. Etkin bir risk yönetimi, bir banka gibi bir risk yönetimi yaparak aslında risklerimizi yönetiyoruz. Burada özellikle bunu belirtmek istiyorum ki herhangi bir müşterimizin payı %5'i geçmesi söz konusu değil. Bu yurt dışı organizasyonlarımızda dahil olmak üzere tüm müşterilerimizle neredeyse biz direkt üreticilerle müşterilerimizle direkt çalışıyoruz. Etkin bir bayi yapısı içerisinde değil, son müşterilerimize tamamen hakim olduğumuz bir yapı halinde çalışıyoruz. Yüksek bir temettü verimliliğimiz var, bunlardan bahsediyor olacağız. Evet, Ar-Ge merkezine ilişkin 27 kişilik, şu an hatta 28 kişi olduk. Ciddi bir ekibimiz var. Ortalama tecrübesi 10 yılı geçen. Çok sayıda Ar-Ge projesi, TED projeleri yaptık. Ar-Ge projeleri de yapıyoruz. Şu an halen devam eden, 11'i devam eden 34 tamamlanmış Ar-Ge projemiz var. Bizim müşterilerimizle özellikle savunma sanayi ile ilgili çalışmalardan da çok kısa bahsediyor olacağım. Şu an devam eden kendi tetiklediğimiz projelerin dışında 19 adet NDA var ve bu anlamda da özel projeler yürütüyoruz. Tescilli markalarımız, patentlerimiz var. Ar-Ge harcamalarımızın toplam satışlarımızdaki payı binde 5 civarında. Ciro'nun büyümesi nedeniyle oran böyle, yoksa %1'ler civarında idi önceki yıllarda. Evet, bir sonraki slaytımız. Evet, geniş ürün gamı. Burada şu an 3. çeyrek itibariyle olan rakamlarımızdan da bir miktar bahsetmek istiyorum. Aslında grafiklerde de göreceğiniz gibi burada vurgulamak istediğimiz hem yurt içinde hem de ihracatta biz tüm ürün gruplarında varız ve tüm ürün gruplarında da büyümeyi ve pazarlara penetre olmayı planlıyoruz. Sağdaki grafikte görebileceğiniz gibi biz yurt içinde 2021 yılında 2019'dan itibaren her yıl hem yurt içinde hem ihracatta büyümeler gösteriyoruz. 2021 yılında yurt içinde 64.700 ton satışımız varken 2022'nin 3. çeyreği sonunda 50.800 ton satışa ulaştık. İhracatta ise 2021 yılında 23.400 tonluk satıştan 24.200 tona henüz ulaştık. Yani geçen senenin toplam ihracat rakamını toplam satış miktarı olarak geçtik. Toplamda da 2021'in sonunda 88.000 ton satış hacmimiz varken Şu an üçüncü çeyrek sonucunda 75 bin tondayız. Aynı zamanda yılı da bizim bütçemizin de üzerinde 103 bin ton civarında, 103 bin ton bir miktar üzerinde kapatma planımız var. Çünkü bizim en güçlü çeyreklerimiz aslında dördüncü çeyrek, hem ayakkabı sektörünün hem beyaz eşyanın yoğun olduğu ve yılın birinci çeyreği. O yüzden bu anlamda daha iyi bir üçüncü çeyrekle karşılaştırıldığında satış hacmi olarak da gerek diğer finansal veriler olarak da daha güçlü bir dördüncü çeyrek bekliyoruz. Burada ayakkabı sektörüne bir önceki slayta tekrar dönersek, şöyle şunları paylaşmak istiyorum. Ayakkabı sektörü yurt içinde gördüğünüz gibi 2021 20 bin ton iken 17.300 ton 2022'nin ilk çeyreğinde bir büyüme gerçekleştirdik. Yani ayakkabı sektöründe biz iç pazarda global rakiplerimizden ya da yurt içindeki diğer rakiplerimizden pay alarak aslında %21 gibi bir büyüme göstermiş durumdayız. Bunun da böyle gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Rigid'de İlerleyen slaytlarda paylaşıyor olacağım. Yine geçen yılın toplamda üzerinde kapatıyor olacağız. Flexible keza büyüme, ciddi büyüme planladığımız sektörlerden biriydi. Ama asıl ihracatta gördüğünüz gibi ayakkabıda 12.500 ton 2021 rakamı 11.200 ton olarak 2022'nin 3. çeyreğinde görüyorsunuz. Biz ayakkabıda %30'lar civarında, Rigid'de yine keza %30'lar civarında geçen senenin ihracat rakamlarının üzerinde ihracat rakamlarına ulaşmayı bekliyoruz. Evet. Ürün gruplarımızın 2015'ten itibaren dağılımını görmektesiniz. %10'da olan maviyle gördüğünüz 2015'teki ihracat rakamlarının 2022'nin 3. çeyreğinde %43'lere ulaştığını, ayakkabıda belirttiğim gibi nominal olarak büyümemize rağmen satışlarımızın içindeki payı 2015'te %68'lerdeyken %38'lere ulaştığını, diğer iş gruplarının da yukarıda grafiğin üstünde gördüğünüz hızla büyüme trendinde olduğunu görüyorsunuz. Hızla ürün gruplarından bahsedeceğim. Kim Rigid gördüğünüz gibi 2021 rakamı 40 bin tonlar 41 bin tonlardayken 2022 3. çeyreğinde 32 bin tonlardayız ve bütçeyi geçen bir 4. çeyrek rakamı görüyor olacağız. Evet, bir sonraki ayakkabı sistemlerinde yine pazarda zaten pazar lideri uzun yıllardır olmamıza rağmen ihracatta aynı zamanda da iç pazardaki büyümeyle 2022 bütçesini 39 bin ton olarak belirlemiştik. Bu bütçeyi yakaladığımızı yani %30'lara varan bir %21'e varan bir büyüme gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Evet, flexible ürün grubu, ofis mobilyaları ve otomotiv ağırlıklı olan ürün grubunda otomotiv sektöründeki bir miktar durgunluğun etkisiyle, burada çünkü biz global firmalardan pay almak üzere varız, ama bu projelerin bir miktar durgunluğu sebebiyle bütçemiz daha radikaldi, ama geçen senenin rakamına yakın 3. çeyrekte bir satış hacmi elde ettik ve bütçemizin altında olsa da satış hacmimiz geçen seneye göre %20'lerde bir büyüme ile flexible ürün grubunu da kapatıyor olacağız. Evet, diğer ürün gruplarında hızla geçelim. Kim Case, Kim Pol, polyester polyoller, bir sonraki slaytımız, ham madde satışlarımız, aynı zamanda diğer ürün gruplarımızda da bütçenin ve geçen senenin 2022'nin hem aynı döneminin hem toplam hacminin ciddi üzerinde bir satış, üretim ve satış hacmine ulaşmış oluyoruz. Evet, biz daha çok EMA pazarlarında ihracat pazarı olarak etkin iken, bu sene özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika, Güney Afrika gibi EMA pazarları dışında da etkinliğimizin olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 48 ülkeye bahsettiğim ihracat büyümelerini gerçekleştirmiş durumdayız. Oran olarak da ilk slaytta da bahsettim. 2021'de 26.6 olan ihracat oranı 2022'nin 3. çeyreğinde güçlü bir 3. çeyrek ihracat oranında etkisiyle %32'leri geçti. Yılı da benzer ihracat oranlarını da kapatmayı planlıyoruz. Çünkü 4. çeyrekte iç pazar büyümemiz çok daha fazla. O nedenle ihracat büyüyecek olmasına rağmen benzer oranlarla kapatmayı planlıyoruz. Stratejik projelerimizden çok hızlıca bahsetmek istiyorum. Evet, daha önceki toplantılarda da bahsettiğim projelerin gelişmesiyle de ilgili bilgi vermek istiyorum. Bir takım sert köpük sistemlerinde beyaz eşya üreticileriyle yürüyen bir takım NDA'lerimiz var ve bir takım projelerimiz var. Bu enerji sınıfının yükseltilmesine ilişkin bir proje tamamlandı. Aralık ayı itibariyle de devreye giriyor. CP95 yeni bir kabartma ajanına geçişle ilgili. Bu denemede onay alan tek tedarikçiyiz Vestel'de. Çevre dostu halojen free bir yanmaz sandviç panel sisteminin yaygınlaştırılması tarafında bir %20 bio içerikli bir ürün. Bunun seri üretimine geçtik. Aynı zamanda Disconti, Conti ve buzdolabı sistemlerinde yine %30-%50 bandında bio bazlı bazı ürün tasarımlarımız var. Burada Disconti panel devreye alındı, buzdolabı içinde denemeleri başlandı. Gibi bir takım boiler spray çalışmaları yine gaz değişikliğine ilişkin tamamlanmış durumda. Ayakkabı sektörde bahsettiğim yani iç pazarda ki daralmaya rağmen ayakkabı sektöründe bizim satışlarımızın rakiplerimizden pay alarak arttığını görmektesiniz. Bunun nedeni Arge'nin müşterilerde fark yaratan düşük yoğunluklu ve düşük gramajlı ürünleri, bunların etkisiyle gördüğünüz gibi çok sayıda proje, gerek iş emniyetinde, gerek terlikte, gerek fusbette, gerek kışlık taban üretimlerinde gibi bu anlamda fark yaratarak aslında ayakkabı pazarından iç pazarda da ihracatta da ciddi pay aldık. PET geri dönüşüm polyol sentezi, Düzce'de devreye alacağımız tesisi dışarıdan PET polyolü alarak bunun lansmanını gerçekleştirdik, duyurusunu da yaptık, üretmeye başladık. Gerek maliyet avantajı gerekse bir yeşil ürün gamı PET geri dönüşümünden bir ürünümüz hali hazırda var. Düzce ile de birlikte ciddi bir potansiyele ulaşmasını planlıyoruz. TPU pazarında ürün gamı tamamlamak amacıyla Wanhua ile bir işbirliğine gitmiştik. Buradaki satışlarımız gün be gün hızlanıyor. Aynı zamanda bir mikro hücresel elastometrik bir poliüretan köpük sistemlerine uygun bir master batch ve poliester sentezi ve su bazlı bir kalıp ayırıcı projemiz var. Buna ilişkin bir ufak yatırımı tamamlıyoruz. Bu müşterilerimize yine fark yaratacak çok ciddi bir enerji verimliliği. Çünkü onların projelerinde kullanılan fırınların ortadan kalkması, bu anlamda elektrik tüketimlerinin çok ciddi azalması. Her bir müşterimizde yıllık 250 bin euro ile 500 bin euro ayakkabı firmalarından bahsediyorum. Enerji avantajı sağlayacak bir ürün grubunu piyasaya sürüyoruz. Bunun etkisiyle şu an yalnızca bizim mevcut müşterilerimiz değil, aynı zamanda yeni müşterilere penetre olma anlamında da bize ciddi güç kazandıracağını düşünüyoruz. Flex sistemlerinde otomotivde OEM parça üreticisi bir firma ile endüstriyel çalışmaları tamamladık. 2023'e yansıması bunun çok daha ciddi olacak. Nanoteknoloji grafen kullanımı anlamında bir takım projelerimiz var. Otomotiv sektöründe kullanılmasını sağladık. Projeler başladı. Ürünümüzü tanıttık. Bu anlamda bir NDA imzaladığımız 30 bin tonluk bir poliüretan tüketimi olan bir firmaya özel bir takım ARGE projeleri, iki ürün geliştirdik. 2023'ten itibaren ilk etapta 5 bin ton bir potansiyel hedefimiz var. Bu sektöre yönelik Sabancı Üniversitesi ile Teknokent ile bir Kimpur arasında NDA imzalandı. Bu anlamda da çok sayıda projede çalışmalarımız devam ediyor. Kim Case'de de çok kısaca Amerika pazarına yönelik özellikle bir takım farklı pazarlarda da aktif olacağını düşündüğümüz bazı niş ürünler tasarladık. Aynı zamanda Rusya'da bir chipboard projesi gibi çok sayıda bize fark yaratacak, normalde poliüretan sistemleri içerisinde olmayan ama bir alternatif ürün olarak devreye aldığımız niş projelerle bu sektördeki kullanımı artırmak için bir çaba içerisindeyiz. Aynı zamanda Kimpur'un toplamdaki satışını artırmak için bir çaba içerisindeyiz. Evet, basında da yer aldığı üzere aslında savunma sanayine yönelik bir takım projeler geliştirdik. Çok sayıda da projemiz devam ediyor. 9 farklı firma ile 9 farklı NDA'miz var ve bu anlamda gizli olan projeler. O nedenle şu an çalışmalar devam ediyor. Uzun soluklu, bazıları orta soluk dönemde devreye alacağımız projeler. SASAT üyeliği gerçekleştirdik. Bunun bir takım avantajları, farklı avantajları konusunda da Zafer Bey sizi bilgilendirecek. Saha yine bu konudaki bir kümelenme. Bu anlamda da ciddi avantajlar ve bize pazar açılımları getirecek bir etkinlik, bir dernek. Bu anlamda da bir başvurumuz var. Bahsettiğimiz bir takım balistik uygulamalara yönelik sistemler, bir takım poliüre ve kaplama sistemleri, su altı sonar sistemleri gibi birçok askeri kıyafetler, zaten uzmanlığımız olan yüksek mukavemet gerektiren askeri bot üretimi hali hazırda var ve bunun iyileştirilmesi amacıyla da bir takım projeler içerisindeyiz. Evet, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik anlamındaki çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. gerek kendi proseslerimizde bu ilkeleri dikkate almak ve gerekse yeşil bir ürün gamı yapmak anlamında çalışmalarımız devam ediyor. 2020-2021 sürdürülebilirlik raporlarımızı yayınlamıştık. Entegre rapor çalışmalarımız 2022'ye yönelik devam ediyor. Amacımız 2023 yılı içerisinde biz sürdürülebilirlik endeksinde de yer almak. Biz altyapı olarak buna hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Ama biz halka arz olan firmaların bir yıl bu endekse dahil olmaları için beklemesi gerekiyor. O süreyi beklemekteyiz. Buna da hazırlık yapmaktayız. Çok sayıda projemiz var. Detayı zaten sonuç sizinle paylaşacağımız için çok detaya girmeyeceğim. ISO 14000 çevre yönetim sistemi sertifikamızı olmadığımız dönemde denetimimizi başarıyla gerçekleştirdik. Karbon ayak izi, su ayak izi, bu anlamdaki atık bertarafı konusunda tüm çalışmalarımızı devreye alıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizle fark yaratan enerji çözümleri üzerinde de demin bahsettiğim Master Batch projesi gibi çalışıyoruz. Gez santrallerimiz gerek Düzce'deki yeni tesisimize devreye alınacak. Gebze'deki gez santralimizi tamamladık. Onayı bekliyoruz. Umuyorum ki gelecek hafta gibi artık enerjimizin %20'lik kısmını Gebze Plastik Çevre Gazı'ndaki tesisimize kendimiz üretiyor olacağız. Evet. Düzce tesisimize yönelik inşaatımız son hızıyla devam ediyor. Amacımız Aralık sonunda binanın bizim üretim yapabileceğimiz şekilde bize teslim edilmesi. Her şey yolunda. Bu anlamda biz de ilk çeyrek sonunda kapasitenin %40'a yakınını devreye almak üzere makine, ekipman siparişlerini verdik. O taraftaki çalışmalar da bu şekilde devam ediyor. 2023'ün ikinci fazını da 2023'ün ikinci kısmı ve 2024 yılı içerisinde devreye alacağız. Teşvik alanı olması nedeniyle ciddi bir finansallarımızda yansıyan vergisel avantajlar da söz konusu. Aynı zamanda iki çeyrek sonuçlarını anlattığımız dönemden sonra fabrikamızın yanındaki 12.188 metrekarelik bir alanı da, bir arsayı da aldık. Bu anlamda potansiyel yatırımlar için kullanmak üzere bu arsayı da önümüzdeki dönemlerde projelendirmeyi planlıyoruz orta ve uzun vadede. Evet. Şimdi kısaca şirket artı iş sonuçlarına yönelik bilgileri paylaşmaya çalıştım. Sözü Zafer Bey'e veriyorum. Finansal performansımıza yönelik detayları konuşmak üzere. Sonrasında soru cevap şeklinde sorularınız olur ise onunla birlikte cevaplamaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim Cavide Hanım. Tekrardan hoş geldiniz, merhaba. Ben de sizlere 9 aylık finansal performansımız hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ve 3. çeyrek özelinde de bazı detaylı bilgiler iletiyor olacağım. Satışlardan başlamak gerekirse öncelikle zaten son 3 yıllık güçlü satış büyümemiz, istikrarlı büyümemiz bu yılın son çeyreğinde de 2022'nin ilk 9 ayında da devam etti. Geçen seneye kıyasla %121'lik bir satış büyümesi yakaladık. Burada vurgulamak istediğim noktalar, bunun detayına baktığımızda ihracatta aslında %166'lık bir büyüme yakalamış durumdayız. Euro bazında baktığımızda da ilk 9 ayda 200 milyon euro seviyesinde bir ciro yaptık. Daha önceki toplantılarda da 250-260 milyon euro seviyesinde bir yıllık ciro hedefinden bahsediyorduk. Yani bu ilk 9 aylık performans da aslında yıl toplamını 260 milyon euronun da üzerinde tamamlarız gibi hedefimizi tekrardan değerlendirmek durumundayız. Karlılık tarafına değinmek gerekirse ilk 9 ayda yine geçen senenin ilk 9 ayına kıyasla her bir kalemde ayrı ayrı güçlü büyümeyi ve marjlarda da iyileşmeyi görmekteyiz. Brüt kar marjı tarafında öncelikle %133'lük bir büyüme söz konusu. 528 milyon TL'ye geldik bu yılın ilk 9 ayında. Brüt kar marjı ile alakalı yine daha önceki toplantıda vurguladığımız üzere aslında biz tek tesiste en fazla üretim yapabilme kabiliyetine sahip poliüretan sistem eviyiz global olarak. Şu anki Gebze fabrikamızda 130 bin tona kadar üretim yapıyoruz ve bundan kaynaklanan açıkçası verimlilik etkisini operasyonel karlılık anlamında realize ediyoruz. Fabrik tarafında da yine geçen seneye göre %149'luk bir büyüme söz konusu. ilk 9 ayda. Ve fabrik marjında da yine bir artış söz konusu 9 aylık verileri kıyasladığımızda. Burada da Cavid Hanım detaylı olarak bahsetti ama biz artan hacimle birlikte gelen operasyonel verimliliğin yanı sıra niş pazarlara girdikçe, ihracat payımızı artırdıkça ve yeni ürünlerle hizmet alanımızı genişlettikçe aslında bunun operasyonel etkarlık etkisini de fabrik tarafında realize ediyoruz. Net kar tarafı yine çok güçlü bir büyüme yakalamış durumdayız. Yani bu arada bütün bu karlılık rakamlarının her birinin ayrı ayrı rekor seviyesi olduğunu belirtmek istiyorum. Net kar tarafında da %430 gibi güçlü bir büyüme söz konusu TL bazında. Bunun altında yine yüksek operasyonel karlılığın yanı sıra aslında teşviklerle birlikte yakaladığımız vergi avantajı ki aslında ilk 9 ayda vergi avantajının yanı sıra kullanmadığımız yatırım teşvik belgelerinden gelen bir son 3 ayda yazdığımız yaklaşık 35 milyonluk bir ertelenmiş vergi geliri etkisi de söz konusu. Net karda son olarak hani şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. Dolar bazında da baktığımızda aslında geçen senenin ilk 9 ayına göre %170'lik dolar bazında da güçlü bir büyümeyi yakaladık net karlılıkta. Bilanço yönetimi ve aslında sıkı bilanço yönetimi bu şirket olarak yani üst yönetimin en çok odaklandığı iki konudan birisi. Birinci konu sürdürülebilir bir hacim büyümesi, karlılık büyümesi ise eş anlamlı olarak aslında bilançonun sıkı yönetimi de ve sağlıklı bilanço rasyoları da üst yönetimin odağında. Bunu her toplantıda vurguluyoruz. Yine hani bu vesileyle söylemek istedim. Bu noktada yani üçüncü çeyrek kapanışı bizim adımıza yine çok güçlü ve güzel bir kapanış oldu. Bildiğiniz üzere bizim net finansal borç EBITDA rasyomuz zaten birin altında sürdürülebilir olarak devam ediyor. Geçen seneyi 0.88 ile kapatmıştık. 6 aylık çok güçlü açıkladığımız finansal tablolarda 0.89 gibi bir orana gelmişti. Bu net finansal borç EBITDA oranı. 9 aylık sonuçlarda aslında net finansal borç rakamını 6 aylığın da altına çektiğimizi, yani 710 milyon TL olan Haziran sonu net finansal borcu 707 olarak kapattığımızı ve buna paralel net borç EBITDA oranını da 0.81'e çektiğimizi vurgulamak istiyorum. Burada biz 6 aylık sonuçlardan beri çeşitli toplantılarda bir araya geldik sizlerle ve hep aslında net işletme sermayesi ve bunun satışları oranını biraz yüksek bulduğumuzu, bunu daha da iyileştirici bazı aksiyonlar almaya başladığımızı hep vurguladık. Bunun da yavaş yavaş meyvelerini görmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu %45 hatta ilk çeyrekte %48'e çıkan rasyoyu 9 aylık sonuçlarda %40 seviyesine, 40.5 seviyesine kadar çekebildik. Ki buradaki aksiyonların aslında birkaç ay içinde özellikle ticari borç tarafında daha çok bizi etkileyeceğini ve olumlu etkileyeceğini ve sene sonunu daha da iyi bir noktada kapatacağımızı hedefliyoruz. Bu noktada Cavid Hanım'ın az önce bahsettiği konuyu biraz detaylandırmak istiyorum. Finansal borç yönetimimiz adına aslında 3. çeyrek yılın en yüksek finansal borç ortalamasını ve yüksek finansal borç maliyetini realize ettiğimiz çeyrek oldu ki bu aslında hani bizden bağımsız bir konu olarak ülke genelinde malumunuz finansal borç oranlarının faizlerin pik yaptığı bir Ağustos dönemi yaşadık. Yani 3. çeyrekte aslında piyasa faiz oranları yüksek seyretti. Bizim Paçal'daki finansal borç maliyetimiz %22 küsürler seviyesinde oldu. Yine de hani piyasanın çok altında bir finansal faiz yüküyle biz 3. çeyreği yaşadık ama bunun finansman maliyeti adına P&L'deki etkisine bakınca %9,5 gibi yılın en yüksek çeyreğini yaşadığımızı gördük. Şimdi gelinen noktada sizlerin de çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Geçenlerde yani her hafta zaten yeni genelgeler, yeni kararlar çıkıyor. Son Ekim ayında son yayınlanan BDDK'nın kararında, sondan bir önceki kararında diyeyim. En son çünkü bu %5'e çekilmişti finansal borç, TL finansal borçla alakalı kriter, yabancı para kriteri. Ondan bir önceki kararda net ihracatçı olmayan şirketlere aslında bankaların kredi vermesini oldukça zorlaştıran, imkansızlaştıran bir karar söz konusuydu. Bu noktada aslında genelgede şöyle bir açılım söz konusuydu. Net ihracatçı olma şartı aşağıdaki şirketlerde aranmaz. Bir, işte savunma sanayi alanında hizmet veren şirketler. Hani böyle başlıyordu karar. Bunu da savunma sanayi ve havacılık sanayi imalatçılar derneğine üye olan şirketler diye tarif etmişti kararda. Biz de aslında paralelde Cavidan'ın bahsettiği gibi savunma sanayi projelerimiz kanalıya zaten SASAT derneğine bir üyelik başvurumuz söz konusuydu. O dönemde SASAT Yönetim Kurulu üyeliğimizi onayladı ve dolayısıyla biz aslında savunma sanayine hizmet veren firmalar kriterini sağlamış olduk. Bu kriteri sağlamak bize yani stratejik anlamda uzun vadede, orta vadede çok önemli bir katkı yapacak olmakla birlikte kısa vadede de aslında finansman imkanlarına erişim anlamında çok çok önemli bir katkı sağladı. Öncelikli olarak bazılarınız muhtemelen biliyordur, bilmeyenler vardır. Exim Bank'ın aslında savunma sanayi üyesi olan firmalara sunduğu çok cazip bir, yani mevcut koşulları göre oldukça avantajlı denebilecek bir finansman kaynağı var. O da 2 yıla kadar vadede ve politika faiziyle ve sabit faizli TL kredi imkanı var. Biz bu kanalı maksimum seviyede kullanıyoruz. Bununla birlikte şu anda piyasadaki diğer özel bankalar ve kamu bankaları, kamu bankalarında 16'lı 17'li seviyelerde, özel bankalarda da 20'li seviyelerde istediğimiz anda TL krediye ulaşma imkanımız söz konusu. Dolayısıyla hani şu anda mevcut durumda KOBİ olmayan, net ihracatçı olmayan firmaların çok ciddi bir krediye ulaşma, TL krediye ulaşma sorunu söz konusu. Biz bundan en ufak bir şekilde etkilenmemekle birlikte bu durum şu anda bizim avantajımıza gelişmiş durumda. Bunu vurgulamak istiyoruz. Bunun getirdiği etkiyle açıkçası son çeyrekte Q4'te hani 3. çeyrekte 22-23 diye tarif ettiğim paçal faiz ortalamamızı aslında 20'nin de altına çekmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla hani Q3'te yaşadığımız %9,5'luk yüksek finansal gider ortalaması tekrar ilk iki çeyreğe yani %5-6'lara yakın sıcaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla son çeyrekte aslında orada bir avantaj net kâra giden bir olumlu bir 1-2 puanlık etki de görüyor olacağız. Bununla birlikte kısa vadeli şu anda mevcutta paçalda kısa vadede bulunan finansman yükümüzü vadesine de bu 2 yıllık Exim kredileriyle yavaş yavaş uzatmaya başladık. Böyle de bir olumlu etki söz konusu. Ayrıca yine takip etmişsinizdir muhtemelen. Geçtiğimiz haftalarda SPK'nın bizi tanıdığı hak gereği öz kaynak tutarımızın 5 katına kadar olan hakkımızın yaklaşık 1 milyar TL'sini kullanmak üzere bir SPK'ya finansman bonosu ve veya tahvil ihracı başvurusunda bulunduk. Bunun da 1-2 hafta içinde netleşmesini bekliyoruz. Yani bu onun imkanı kullanırız kullanmayız onu bilmiyoruz ama sonuçta alternatif bir finansman kaynağı oluşturmak adına bu hakkı da cebimize koymak istiyoruz. Bu da ilerleyen dönemlerde olur da bir şekilde finansal piyasalarda farklı değişkenler söz konusu olursa kullanmak isteyeceğimiz alternatif bir kaynak olacaktır. Temettü gelişiminden bahsediyoruz her toplantıda. Biz dağıtılabilir karın %50'sini temettü olarak veren bir şirketiz. Halka arzdan önce de böyle olmuştu. Bundan sonra da böyle şirketin politikası. Dolayısıyla önümüzdeki senede bu senenin dağıtılabilir karının %50'sini temettü olarak dağıtıyor olacağız. Şimdi 9 aylık rakamları aslında detaylı olarak bahsettim, üzerinden geçtim. Burada da böyle balıt balıt bazı kısımlar eklemiştik. Bu sunumu zaten web sitesine yüklediğimizde buradan da notlarımı takip edebilirsiniz. 9 ay üzerinde o yüzden ilave bir şey söylemeyeceğim bu sayfada. Fakat son çeyreğe de bir aynı tutmak gerekirse aslında year on year baktığımızda geçen senenin son çeyreğine göre çok yüksek bir performansı Q3'te yine gördük. Ama hani ilk iki çeyreğe göre 2022'nin ikinci çeyreğine göre bir miktar daha slightly düşük bir hasılat ve marjlarda da bir miktar daralma söz konusu. Bununla alakalı belki bazı sorular oluşmuştur. Onunla ilgili de yani söyleyeceğimiz aslında en temel şey bu sezonsal bir etki. Biz yani şirketin geçmiş yıldaki finansallarına baktığınızda sezonsal olarak Q3'ün bir miktar daha düşük olduğunu zaten hep görüyoruz. Burada mix etkisi de söz konusu. Yani hani Q3 biraz daha üretime ağırlık verildiği, biraz daha Satış tarafında ham madde satışlarının falan da yoğunluklu olduğu, yani kar marjının daha düşük olduğu satışların olduğu bir dönem oluyor. Dolayısıyla bir sezon sağlık ve mix etkisi söz konusu. Ama hani aynı etkiler geçen senede de vardı ve geçen seneye göre baktığımızda bir kere net hasılatın %113 büyüdüğünü, brüt karın %157 büyüdüğünü ve brüt kar marjının geçen senenin neredeyse 2 puan üzerinde olduğunu görüyoruz. 2,5 puan üzerinde. Net kar seviyesinde, net kar tarafında ise zaten 15 katlık bir büyüme söz konusu. Ve hani net kâra da şöyle bir açılım getireyim. Aslında Q2, 2022 Q2'yi çok güçlü olarak tarif ettik. Bu güçlü 2022 Q2'deki net kâr marjımız da %14,9, %15 seviyesindeydi. Biz şu anda da her ne kadar brüt marj tarafında bir daralma söz konusu olsa da yürüttüğümüz proaktif hedging mekanizmalarıyla zaten yukarı tarafta oluşan etkileri cover ediyoruz ve net kar tarafında da hem vergi etkisiyle hem bu diğer etkilerle %15'lik güçlü ikinci çeyrek kar seviyesini muhafaza ediyoruz. Bununla birlikte net işletme sermayesi ve FABÖK'ten 9 aylık sonuçları anlatırken bahsettim. Dediğim gibi burada sene sonuna göre baktığımızda şirketin nakit döngüsünde ciddi anlamda zaten iyileşmeyi görüyoruz. 163 gün kapatmıştık 2021'i. 9. ay sonuçlarına gelindiğinde bunu 130 güne kadar çektiğimizi görüyoruz. Buna mukabil zaten rasyo da iyileşiyor. Net borç seviyesi de dediğim gibi yine muhafaza etmeye çalışacağız. Birin altında güçlü seviyelerde koruyacağız. Özetle yani bizim şirket üst yönetimi olarak finansal önceliklerimiz sürdürülebilir karlılığın yanı sıra sıkı bilanço yönetimi, serbest nakit akış önceliği, kuru proaktif bir şekilde yönetiyoruz. Finansal borç yönetimini hem vade tarafında hem maliyet tarafında etkin bir şekilde yürütüyoruz. Somut açıklamalarını da ilettim. Ve maksimum temettü verimi ile ilerleyen bir şirket olmayı hedefliyoruz. Son olarak şimdi bu senenin son çeyreği ve 2023 ile alakalı beklentilerimiz ve fırsatları açıklamak üzere tekrar ben sözü Cavidan Hanım'a bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu arada sorularınız varsa lütfen onları yazılı olarak iletmeye başlayabilirsiniz. Biz Cavidan Hanım'la sunumu tamamladıktan sonra soru cevap bölümüne geçiyor olacağız. Sizin yazılı olarak ilettiğiniz soruları biz buradan görüyor olacağız. Onun için beklemenize gerek yok. Şimdiden yazmaya başlamışsınızdır. Yazabilirsiniz sorularınızı. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Teşekkür ediyorum Zafer Bey. Evet. Soru cevaba geçmeden önce dördüncü çeyreğe ilişkin mutlaka sorularınız olacaktır. Ona ilişkin de bir slayt paylaşmak istedik. Söz ettiğim gibi 102 bin ton üstünde, 103 bin ton civarında bir yine %16, %17 miktarsal büyüme ile kapatıyor olacağız. Cirosal olarak hedefim 260 milyon euronun üzerinde bir yaklaşık 4,5-4,6 milyon milyar TL'lik bir satış hasılatı bekliyoruz. Dördüncü çeyrekte Zafer Bey'in ilettiği gibi üçüncü çeyrek hep sezonsal olarak en düşük çeyrektir. Aynı zamanda bizim ham madde satışı gibi daha düşük karlı olan daha çok çeken bir pazar değil, bizim ittiğimiz bir pazar söz konusudur. Geçmiş yıllardaki performans da bu şekilde ama bizim etkin olduğumuz ayakkabı grubu aynı zamanda hem inşaat sektöründe kullanılan yalıtım malzemesi, paneller ve aynı zamanda buzdolabı sektörü yazın daha çok işlem gören, sıcak aylarda işlem gören ürünlerin hazırlık süreci olarak ya yılın sonu ya da yılın ilk çeyreğinin daha etkin olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda da üçüncü çeyrek daha zayıf geçer. Çünkü hazırlıkları daha önceden yapıldığı için. 2022'nin dördüncü çeyreğinde de daha yüksek bir kar marjı bu anlamda beklemekteyiz. Son çeyrekte Zafer Bey'in de ilettiği gibi daha düşük finansman maliyetleri beklemekteyiz. Bu anlamda proaktif yabancı para pozisyonu yönetimini de her zamanki gibi açık döviz pozisyonu oluşturmamak üzerine kararımız gereği devam etmekteyiz. Politikalarımızda bu anlamda hiçbir değişiklik yok. 2022'nin dördüncü çeyreği ve 2023 anlamında da global üreticilerin, Türkiye pazarında da etkin olan, daha çok Avrupa'da üretim yapan global üreticilerin Avrupa'daki enerji krizinden daha çok etkilendiklerini görüyoruz. Bunlar ya üretim kısıtlaması ya da maliyetlerin, satış fiyatlarının, maliyetlerin yükselmesi kaynaklı satış fiyatlarının yükselmesi olarak döndü. İlk kez aslında Avrupa ve Uzak Doğu arasındaki ham madde fiyatlarında bu anlamdaki farkın, gap'in açıldığını görüyoruz. Bizim de Uzak Doğu kaynaklı ham madde tedariği daha çok yapan bir firma olarak bu anlamda ve Türkiye'de de enerji anlamında da bu denli bir problem yaşamıyor olmak nedeniyle fırsatlar söz konusu. Gerek Avrupa'ya yapılan ihracatlar, gerekse Avrupa'daki üreticilerin, gerek Türkiye pazarı, gerekse ihracat pazarlarındaki etkinliklerinde bunu görüyoruz ve bize ciddi bir talep tarafında artışları görüyoruz. Rusya pazarı da keza öyle. Herhangi bir yaptırıma tabi olmayan bizim ürün gruplarımızda pazardaki iki büyük oyuncudan birini çekilmesi, bize olan Rusya'da da bir şirketimizin olması ve bugüne kadar ürünlerimizin tanınmış ve denenmiş olması nedeniyle şu anki talepte bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Bunun 2023'e de yansımalarını bekliyoruz. Aynı zamanda size özet olarak bilgi vermeye çalıştım. Çok sayıda ARGE projesi üzerinde çalışıyoruz. Bazıları niş ürünler ve bir takım başka ham maddelerin alternatifleri. Bunu bize getireceği büyük avantajlar olacak. Yeni ürün grubu açılımları gerçekleştireceğiz. Buna inanıyoruz. Bu anlamda bütçelerimizi revize ediyoruz. Yeni devreye alınacak bu anlamda ürün gruplarımız olacak. Evet, özetle sunuşumuz bu şekilde. Sorularınız mutlaka olacaktır. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı bekliyoruz. Mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağız. Evet, bir iki dakika sorularınızın gelmesi için bekliyorum. Geldikçe bir iki dakika sonrasında cevaplamaya çalışacağım. Evet, henüz iki sorumuz var. Ben onları yanıtlamakla başlayayım. Diğer katılımcıların da soruları var ise cevaplamak isteriz. Ham madde maliyetlerinin içerisindeki etilen fiyatları ile paralellik gösteren kısım var mıdır? Yoksa ham madde giderlerinin içerisindeki payı nedir demişler. Bizim ham madde grubumuz poliüretan sistemleri diye tanımlıyoruz. Bir sistem müşterilerimize sunuyoruz. Tamamen kimyasal bir reaksiyon ve karışımların olduğu bir ürün grubumuz var. Bu bir polyol paketi diyebileceğimiz bir kısım, bir prepolimer izo kısmından oluşan ikinci kısım ve bir takım katalizörlerden oluşan bir sistem paketimiz var. Bu sıvı olan maddeler müşterinin prosesi esnasında o katalizörlerinde karışımıyla köpürerek aslında köpük yapısını alıyorlar. Yumuşak, sert veya özellikli bir takım ürün gruplarına dönüşüyorlar. Bizim ürün gruplarımızda çok farklı aslında ham maddeler var. Petrol ve doğalgaz türevi olmasına rağmen bunların artış ve azalışıyla direkt paralellik göstermiyor. Daha çok arz taleple paralellik gösteriyor. Petrolün bundan 3 sene öncesinde 30 dolarlarda olduğu dönemlerde bile şu anki ham madde fiyatların üzerinde fiyatı söz konusu olan ham maddelerimiz var idi. Etilen değil, bazı flexible ürün grubunda kullanılan bazı ürün gruplarında, rigid'deki bazı ürün gruplarındaki polyol kısmında, polyeter polyollerin içerisinde bir takım polipropilen oksit var. Etilen türevi herhangi bir ham maddemiz yok. Evet, Bir sorumuz, son çeyrek marjlar anlamında da güçlü bir çeyrek oluyor. Daha önceki çeyreklerden sanıyorum bahsediyoruz. 2022 son çeyrek brüt ve fabrik marjı 2021 dördüncü çeyrek kadar iyi olur mu? Yoksa onun birlikten altında kalabilir mi? Şöyle yanıtlamaya çalışayım. Geçen senenin dördüncü çeyreğinde biliyorsunuz kur anlamında çok ciddi bir hareket söz konusuydu. Biz ham madde fiyatlarındaki değişimleri sektördeki etkinliğimiz nedeniyle de pazar payımız nedeniyle de fiyat listelerini ilk hemen hemen açıklayan bu anlamda domine eden pazarı bir firmayız. Bu fiyat değişikliklerinde hemen aksiyon alıyoruz. TL bilanço anlamında bizim Türkiye'deki stoklarımız 30 gün ham madde stoğu ve 15 gün ürün stoğu olmak üzere 45 gün şeklinde. Bu anlamda biz 45 gün bir TL aslında maliyet taşıyoruz bilançolarımıza yansıyan. Bunun geçen seneki Ekim'den Kasım'a hızlı kur hareketinde o anlamda stoklarımızın maliyetinin çok düşük kalması nedeniyle ciddi bir sıçrama vardır. Ama demin bahsettiğim gibi biz değerlemede yani FTR'de halka açılma döneminde %13'lerde %14'lerde pabük planımız buydu. Ama bizim kendi öngörümüz her zaman 17-18'lerdedir. Geçen yılın 4. çeyreği buradan bu standartlardan oldukça bu nedenlerle ayrışmış bir çeyrektir. Ama demin bahsettiğim gibi biz hiç döviz açı pozisyonu taşımıyoruz. İthalata da dayalı bir ürün grubumuz olduğu için sermayemizi döviz bazında bu anlamdaki girdi kuru bazında hep sabitlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda olası döviz hareketlerine karşı hazırız. Dövizin nasıl gelişeceğini bilmediğimiz için stoklarımızı nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Ama onun dışında %18'lerde bizim en güçlü çeyreklerimiz 4. çeyrek ve ilk çeyrektir. Daha iyi bir 3. çeyreğe nazaran kesinlikle ve ortalamalarımız ve ortalamalarımızın üstü bir marj beklentisindeyiz. Evet, 2022-2023 CAPEX bütçeniz nedir diye bir sorumuz var. Bu anlamda şunu söyleyeyim, Düzce yatırımı 15 milyon dolarlık ve 65 bin ton ek kapasite, 50 bin ton poliüretan olmak üzere yeni bir yatırım ve biz bu yatırımla birlikte 5 yıllık bu sene 2100-3000 ton, gelecek sene 2023'te hedefimiz 118-119 bin, 120 bin tona yakın bir, yine %20'ye yakın Düzce'nin de devreye girmesiyle bir miktarsal artış. Bunların 5 yıllık planımız içerisinde 165 bin tona çıkıyoruz. Yani bizim Türkiye'deki 130 Gebze artı 50 bini poliüretan olmak üzere Düzce'nin devreye girmesi artı Letonya'daki kapasitemiz 200 bin tonu geçen kapasitemiz bizim 5 yıllık üretim hacimlerimize aslında hedeflerimize hitap eden bir kapasite artışı oluyor. Onun dışında Düzce'de, Gebze'de mevcut artık büyüme alanımızın olmaması nedeniyle 500 bin euro, 700 bin euro civarında yıllık bir maliyet. Düzce ise yeni bir yatırımımızın olması nedeniyle yıllık 50 bin 100 bin euroları geçmeyen bir yatırım maliyeti olacaktır önümüzdeki 2-3 yıllık periyotta. Maliyetlerin kırılımı sorulmuş. Yani şöyle kabaca söylemeye çalışayım. Bizim maliyetlerimizin içerisinde ham madde %75'lerde, 80'lerde. Onun dışında işçilik ve enerji maliyeti ve diğer genel giderlerden oluşuyor. Enerji maliyetlerindeki artışa rağmen, yani bütün hem doğalgaz hem elektrikteki ciddi maliyet artışlarına rağmen bizim ürünümüzün içindeki payı 1-1,5 centlerden 3 centlere, 3,5 centlere geldi. Toplam içerisindeki payı diğer giderlerin oldukça düşüktür. Evet, diğer sorulara okumaya çalışıyorum. Evet, 2023 için bir sorumuz var. Evet, Cemal Bey. Birçok sektörde yavaşlama sinyalleri alıyoruz. Herhangi bir durgunluk siz sektör olarak ne kadar önce ya da ne kadar geç hissetmeye başlıyorsunuz şeklinde. Şöyle cevaplamaya çalışayım. Biz hedefimizi, bütçemizi bazı sektörlerde otomotiv gibi yavaşlama olması ve hedefimizin bir miktar altında ama geçen seneye göre büyümemizi gerçekleştirdik olmamıza rağmen diğer sektörlerde Ar-Ge ve niş ürünler tasarlayarak gerek ihracattan pay alarak hedeflerimizin yine üzerinde bir satış ve üretim hacmine ulaşıyoruz bu sene. Gelecek seneki demin ilettiğim gibi 2023'e ilişkin beklentimiz de bu. Gebze tesisimizde yaklaşık 120 bin ton, 119-120 bin ton gibi bir hedefimiz var. Bunun 8.000-8.500 tonunu yeni başlayacak olan Düzce tesisimizde, geri kalan 111-112 bin tonunu da mevcut Gebze tesisimizde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ürün grupları anlamında ayakkabı ürün grubu her ne kadar direkt perakende olması nedeniyle krizlerden en hızlı etkilenen, en hızlı toparlanan sektör. Bir küçülme tabii ki bu sektörde görüyoruz, hissediyoruz ama bizim payımız arttı. Yani biz rakiplerimizden pay aldık. Bunu da Arge'nin demin bahsettiğim gibi 5-6 müşterimize fark yaratan, rekabette önünü açan, gramajı düşük, yoğunluğu düşük ürün tasarımlarıyla gerçekleştirdik. Bu anlamdaki projelerimize de devam ediyoruz. Rigid konusunda gerek beyaz eşya gerek sandviç panel tarafında pazarda çok büyük değil ama beyaz eşyada sizlerin de bildiği gibi bir küçülme, ufak da olsa küçülme söz konusu ama bu firmaların hepsi Türkiye'de üretim yapan firmalar özellikle olmak üzere zaten ihracatı olan firmalar. Biz burada global firmalarla rekabet ediyoruz ve bu firmalarda enerji krizinden Türkiye'ye göre çok daha hızlı etkilenen coğrafyalarda üretim yapıyorlar. Bizim dördüncü çeyrekte de bunun sonuçlarını görüyor olacaksınız. Beyaz eşyadaki payımız artıyor. Aynı zamanda bir slide'de paylaştım. Vestel'deki CP95 gazına geçiş gibi farklı ürünler ve globallerin içerisinde sadece biz onay aldık şu ana kadar. İle bu ürün geçişinde gerçekleştirmede de bizim payımız artacak. Beyaz eşyada bu anlamdaki diğer projeler nedeniyle de payımız artacak. Biz hep yeni ARGE projeleriyle bu anlamda önümüzü yeni pazarları ve mevcut pazarlarımızdan pay almayı devam ettirmeyi planlıyoruz. Buna da inanıyoruz. Aynı zamanda ihracatta büyüme en ciddi hedeflerimizden biri. Bizim herhangi bir ihracat pazarındaki oranımız, en etkin olduğumuz ihracat pazarlarında da pazardaki payımız %3'lerde, %5'lerde. Birçok pazarda %1'lerde, %2'lerde. Yani çok ciddi bir ihracat pazarı var, penetre olacağımız. O nedenle hedeflerimizden çok ciddi bir sapma öngörmüyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmeye çalışıyoruz. Evet, Kadir Han Bey'in bir sorusu var. Fabrik marjında normale dönüş 4. çeyrekte beklemek fazla mı iyimserlik olur diye. 1. çeyrekte beklemek daha mantıklı olur diye. Yok, 4. çeyrek bizim mevcut marjlarımızı, yani biz bu çeyrekte bir şeyi kaybettik. 3. çeyrekteki sonuçlar öyle algılanmasını istemem. Ham madde fiyatlarında bir miktar gerileme var ama toplamda cirosal 260-265 milyon euro hedefimizi belki de daha fazla bu senenin kapanış hedefi olarak koydum. Orada ciddi bir sapma gerektirecek bir fiyat düşüşü yok. Ama üçüncü çeyrek hep talebin daha az olduğu bir çeyrektir. Biz orada biraz kar marjından fedakarlık ederek, bilinçli olarak, biraz ham madde gibi ürün mixi nedeniyle daha düşük kar marjı olan ürünlerin satışına yöneldiğimiz bir çeyrektir. Kontrolümüz altında. Bizim dördüncü çeyrekte mevcut ortalamalarımız ve ortalamanın üzerinde bir fabrik marjı olmasını planlıyoruz. Dördüncü çeyrekte de 2023'ün birinci çeyreğinde de benzer talebin ve benzer ürün grupları ağırlığının olduğu çeyreklerdir. Bu şekilde bir beklentimiz var. Diğer gruplara da bir bakıyorum. Evet, Euro-Dolar paritesinin mevcut durumu ihracat rekabet gücünü etkiliyor mu? Ayrıca ihracatçılar maliyet açısından biraz enflasyon etkilerini siz nasıl yönetiyorsunuz bu süreci? Evet, demin söz ettiğim gibi biz enerji tarafında enerjide artışlar çok radikal ve birçok sektörde ihracatçıya bu ciddi bir şekilde etkiliyor bildiğiniz gibi. Bu anlamda bizim toplam maliyetimizin içerisindeki enerjinin payı oldukça düşük, şanslı sektörlerden biriyiz. Aynı zamanda biz en verimli, bunu kendi slaytlarında Zafer Bey bahsetti, 130 bin ton tek bir tesisteki üretimde en verimli belki dünyadaki firmalardan biriyiz poliüretan sektöründe. Aynı çatı altında en verimli üretim yapan enerji maliyetleri ve personel giderleri anlamında birim maliyete düşen pay anlamında bunun avantajlarından da yararlanıyoruz. Bunun dışında biz bir gaz santrali demin bahsettiğim gibi yatırımı yaptık. %20'sini zaten kendimiz üreteceğiz. Düzce'deki yatırımımız ise yatırımın tüm fazları tamamlandığında alanın büyük olması ve kapasitemin de Gebze'ye göre düşük olması nedeniyle nihai olarak %55'ini enerjinin kendimiz üreteceğiz. Ama çalışmanın ilk fazında %55'in çok daha üstünde bir enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Yani enerji maliyeti oldukça minimal seviyede olacak. Personel giderleri anlamında enflasyon ve enflasyona bağlı gelişen ücret politikaları toplam maliyetin üzerine bir yük diğer sektörlerde çok daha radikal oluşturuyor. Ama bizim sektörümüz bahsettiğim gibi ham madde, ithal kaleminin ürün ağırlığı, kimya sektöründe genel olarak bildiğiniz gibi böyle daha çok ham maddenin ve yayıcı malzemelerin etkin olduğu bir maliyet ağırlığı var. Ve o nedenle ciddi bir etkilenme söz konusu değil. Euro-dolar paritesi anlamında da biz uzak doğudan daha çok dolar, Avrupa'dan euro alıyor olmamıza rağmen kendi borçluluğumuz tarafında bir FX pozisyonu bahsettiğimiz gibi hep alıyoruz. Burada da bu dengeleri gözeterek pozisyon alıyoruz. O nedenle bu euro-dolar değişiminden de ciddi bir etkilenmemiz söz konusu değil. Ben yeni soru göremedim. Zafer Bey'in eklemek istediği herhangi bir sorulara ilişkin ben hızlıca geçmeye çalıştım. Bir konu varsa sözü ona bırakmak isterim.
Çok teşekkür ederim Cavide Hanım. Çok çok doyurucu açıklamalardı bence. Benim ilave etmek istediğim bir husus yok. Sanırım yeni bir soru geldi bu noktada. Evet. Dilerseniz onu cevaplamaya çalışayım. Kur korumalı mevduat hesabımızda bir bakiyeden bahsetmiş soruyu soran değerli katılımcımız 35 milyon gibi hesaplamış dolar seviyesinde. Kurdaki bakiye önümüzdeki çeyreklerde artar mı yoksa sabit mi kalır demiş. Yani kur korumalı mevduat hesabı aslında bu sene bizim FX pozisyonumuzu yönetmek adına kullandığımız güzel bir, verimli bir alternatif kaynak oldu. Çünkü malumunuz Haziran ayında çıkan genelgeyle yabancı para mevduatlara bir sınırlama getirildi. Yabancı para mevduatı toplam aktif büyüklüğünün ya da son 12 aylık cironun %10'unu aşarsa bir şirketin yabancı para mevduat büyüklüğü aşarsa bu şirkete TL kredi kullandırımını sınırladı Merkez Bankası. Bu noktada da şirketlerin imdadına malumunuz kur korumalı mevduat hesabı yetişti. Çünkü o FX pozisyonunu bozmayan hem de Merkez Bankası'nın yabancı para mevduatı olarak saymadığı bir enstrümandı. Bu kapsamda şirketin yoğun bir yabancı para mevduatı kullanımını bir miktar oraya kanalize ettiğini gözlemledik. Böyle bir politikayla ilerlendi. Şu anda orada en son Temmuz ayında, Ağustos ayında vadesi olan kur korumalı mevduatları da biz temdit ettik. Bununla birlikte şu anda belirttiğiniz seviyede bir hacme ulaştık. Ama bundan sonrası için ilave bu ürünü kullanır mıyız, kullanmaz mıyız? Onu inanın şu andan bir şey diyemeyiz. Yani bunu sadece şunu söyleyebilirim. Biz her hafta yönetim kurulu seviyesinde genel müdürümüzle birlikte finansman politikalarımızı değerlendiriyoruz. Çok etkin bir şekilde yakından takip ediyoruz. Şirketin menfaatlerini gözeterek yani en avantajlı, en optimum çözüm neyse onu takip ediyoruz. Bu noktada ilerleyen dönemlerde tekrar teşvikle alakalı bazı gelişmeler olabilir. Kur korumalı mevduatın çünkü bazı vergisel teşvik, kur farkından ve faiz gelirinden onlarla bağlantılı bazı teşvik eklentileri de vardı malumunuz. İlerleyen dönemlerde de yeni uygulamalar çıkar. Bununla alakalı kolaylık sağlanır. Ne olacağına bakarız, ona göre karar veririz. Şu anda bunları temdit ettik, taşıyoruz bilançomuzda.
Evet, yeni sorumuz şu an bizim gördüğümüz yok. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Her türlü sorunuzu birebir de cevaplamaktan mutluluk duyarız. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın.